Ayrım 2.
Okula gittim ben çocukken diye karşı çıkmaya girişti öteki. Evet ama ben lise, kurslar ve üniversiteyi söylüyorum. Üniversiteye gittin mi diye içten bir şaşkınlıkla sordum. Kızın kendisinden en az 1 milyon yıl uzaklaşmış olduğunu hissettim. Şimdi gidiyorum, İngilizce üzerine özel kurslar alıyorum. Martin İngilizcenin anlamını bilmiyordu ama bu konudaki bilgisizliğini kafasına not etti ve geçti. Üniversiteye gidebilmeden önce ne kadar zaman okumalıyım diye sordu. Onun bilgi isteğini Ruth sevinçle yüreklendirdi ve sordu. Bu senin şimdiye dek ne kadar okumuş olduğuna bağlı. Liseye hiç gitmedin. Tabii hayır ama temel eğitimini bitirdin. Ayrıldığımda daha okuyacak 2 yılım vardı diye cevapladı. Ama okuldayken her zaman sınıfımı iftiharla geçiyordum. Hemen arkasından övünmüş olduğu için kendisine kızgın, koltuğun kollarını öyle vahşice sıktı ki bütün parmak uçları sızladı. Aynı anda odaya bir kadının girmekte olduğunu fark etti. Kızın koltuğundan kalkıp salon boyunca yeni gelene doğru hızla ilerlediğini gördü. Birbirlerini öptüler ve kolları birbirinin belinde ona doğru ilerlediler. Annesi olmalı diye düşündü. Uzun boylu sarışın bir kadındı. İnce, heybetli ve güzeldi. Elbisesi böyle bir evde nasıl olabileceği beklenirse öyleydi. Zarif çizgileri gözlerine zevk verdi. O ve elbisesi birlikte Martin'e sahnelerdeki kadınları anımsattılar. Sonra Londra tiyatrolarına giren buna benzer büyük hanımefendiler ve giysiler gördüğünü anımsadı. Durup baktığında polis onu saçağın altından geriye yağmurun altına itelemişti. Sonra aklı Yokohama'daki büyük otele gitti. Orada da kaldırından büyük hanımefendiler görmüştü. Sonra Yokohama kenti ve limanı binlerce resimde gözlerinin önünde parlamaya başladı. Ama Martin şimdinin ivedi gereksinimlerinin baskısıyla anıların o çabuk değişen manzaralarını hızla uzaklaştırdı. Tanıştırılmak için ayağa kalkması gerektiğini biliyordu ve ayağa kalkmak için acıyla çabaladı. Dizleri torbalanmış pantolonu ile kolları gevşekçe sarkık ve gülünç, yüzü yaklaşan büyük sıkıntıyı bekleyerek sertleşmiş olarak durdu. 2. Yemek odasına geçiş süreci Martin için bir karabasandı. Duraklama ve tökezlemeler, silkinme ve sendelemeler arasında giriş zaman zaman olanaksız görünmüştü. Ancak sonunda başardı ve kızın yanı başına oturtuldu. Bıçakların ve çatalların dizilişi onu korkuttu. Bilinmeyen tehlikelerle diken diken görünüyorlardı ve göz kamaştırıcı parıltıları üzerinde gemi başkasıcısı resimlerinin ard arda geçtiği bir fon oluşturana kadar büyülenmiş olarak onlara baktı. Bu resimlerde o ve arkadaşları oturmuş, kamalar ve parmaklarıyla tuzlanmış et yiyorlar ya da teneke kaplardan dövme devir kaşıklarla koyu bezelye çorbası kaşıklıyorlardı. Ağız şapırtıları, gıcırdayan tahtalar ve inildeyen gemi bölmelerinin sesleri eşliğinde kulaklarında yankılanırken kötü etin pis kokusu burun deliklerindeydi. Onların yiyişlerini izledi ve domuzlar gibi yediklerine karar verdi. Sahi burada dikkatli olacaktı. Hiç gürültü çıkarmayacaktı. Bunu hep aklında tutacaktı. Masanın çevresine göz attı. Karşısında Arthur ve Arthur'un kardeşi Norman vardı. Bunların kızın kardeşleri olduğunu kendi kendine hatırlattı ve kalbi onlara karşı ısındı. Bu ailenin üyeleri birbirlerini nasıl da seviyorlardı. Orada birdenbire kızın annesinin resmi selamlama öpücüğü ve onların kolları birbirinin beline sarılı bir çift olarak yürüyüşleri kafasında parladı. Onun dünyasında çocuklar ve ana babalar arasında böyle sevgi gösterileri yapılması yoktu. Bu, yukarıdaki dünyada ulaşılan varlığın yüceliklerinin açığa vuruluşuydu ve yine o dünyaya bu kısacık bakışında görmüş olduğu en güzel şeydi. Bunun değerini anlayarak derinden etkilenmişti ve kalbi duygudaş bir sevecenlikle eriyordu. Bütün yaşamında sevginin açlığını çekmişti. Doğası sevgiye özlem duyuyordu. Bu onun varlığının organik bir istemiydi. Yine de onsuz olmuş ve giderek kendini katılaştırmıştı. Sevgiye gereksinmesi olduğunu bilmemişti. Bunu şimdi de bilmiyordu. O yalnızca sevgiyi eylem içinde görmüş, heyecanla ürpermiş ve onun iyi, yüce ve şahane olduğunu düşünmüştü. Mr. Morse'un orada bulunmayışından memnundu. Kızla onun annesiyle ve kardeşi Norman'la tanışmak yeterince güçtü. Arthur'u zaten biraz tanıyordu. Bir de babanın onun için çok fazla olacağından emindi. Ona bütün yaşamında bu kadar yorucu bir çalışma yapmamış gibi geliyordu. Bununla kıyaslandığında en ağır iş bir çocuk oyuncağıydı. Alnında ter damlaları göze çarpıyordu ve alışık olmadığı bu kadar çok şeyi birden yapma çabasından gömleği terle ıslanmıştı. Şimdiye kadar hiç yememiş olduğu biçimde yemek, garip araçları kullanmak, gizlice etrafa bakarak her yeni şeyin üstesinden gelmeyi öğrenmek, üzerine boşanan izlenim selini almak ve onları kafasında açıklamak, düzenlemek zorundaydı. Kıza karşı duyduğu donuk ve acılı bir huzursuzluk biçiminde aklını karıştıran özlemin bilincindeydi. Kızın ayak bastığı dünyada yaşamayı elde edebilme isteğinin dürtüsünü duyarak ve kafasında tekrar tekrar ona nasıl ulaşacağının belirsiz planları ve spekülasyonları içinde başıboş dolaşıyordu. Aynı zamanda bıçak ya da çatalın herhangi bir özel durumda nasıl kullanılacağından emin olmak için gizli bakışları karşısındaki Norman'a ya da başka birine ulaştığı zaman o kişinin görünümü otomatik olarak değer biçmeye uğraşan ve ne olduğunu sezmeye çalışan beyni tarafından kavranıyordu. Sonra konuşmak zorundaydı. Ona söylenenleri, ortada konuşulanları duymak, gelişi güzel konuşmaya yatkın olduğu için sürekli olarak denetim gerektiren bir dille cevaplamak zorundaydı. Ve bu karışıklığa karışıklık eklemek üzere omuz başında sessizce beliren sürekli bir tehdit, anlık çözümler isteyen bilmeceler ortaya atan meşhum bir sfenks olan uşak vardı. Bütün yemek süresince el tasları düşüncesi ona sıkıntı verdi. Konuyla ilgisiz biçimde ısrarla birçok kez onların ne zaman geleceğini, neye benzeyeceğini merakla düşündü. Öyle şeylerden söz edildiğini duymuştu ve şimdi er ya da geç sonraki birkaç dakika içinde onları kullanan yüce varlıklarla bir masada oturarak onları görecek ve kendisi de onları kullanacaktı. Ve hepsinden önemlisi düşüncelerinin temelinde ve yine de her zaman en üstteki bu kimselere nasıl davranması gerektiği sorunuydu. Tavrı ne olmalıydı? Sürekli olarak ve kaygıyla bu sorunla pençeleşti. Olduğundan farklı görünmesi, rol yapması gibi korkakça fikirler vardı kafasında. Böyle bir yolu başaramayacağı, bu biçimde yaşamaya doğasının uygun olmadığı, kendisini gülünç duruma düşüreceği biçiminde uyaran daha korkakça fikirler de vardı. Takınacağı tavır üzerine karar vermeye çabaladığı, yemeğin ilk bölümü süresince Martin çok sessizdi. Sessizliğinin Arthur'un önceki günkü sözlerinin yalanladığını bilmiyordu. Kızın ağabeyi yabani bir adamı eve yemeğe getireceğini, telaşlanmalarına neden olmadığını, çünkü bir yabani adam olarak onu ilginç bulacaklarını duyurmuştu. Martin Eden daha o zaman kızın ağabeyinin böyle bir ihanette suçlu olacağını inanmazdı. Özellikle kendisi o ağabeyi tatsız bir dövüşten kurtarmışken, Martin kendi uygunsuzluğu ile kafası karışmış ve aynı zamanda çevresinde olup biten her şeye hayran olarak masada öylece oturdu. İlk kez yemeğin faydacıl bir işlemden daha fazla bir şey olduğunu kavruyordu. Ne yediğinin ayrımında değildi. O yalnızca bir besindi. Yemeğin estetik bir fonksiyon olduğu bu masada güzellik sevgisine ziyafet çekiyordu. Bu aynı zamanda akılla ilgili bir şeydi. Beyni harekete geçti. Ona anlamsız gelen kimi sözcüklerin, tanıdığı hiçbir kimsenin onları konuşacak yeterli zihinsel çapa sahip olmadığı ve yalnızca kitaplarda görmüş olduğu sözcüklerin söylendiğini duydu. Böyle sözcüklerin bu olağanüstü ailenin, kızın ailesinin üyelerinin dudaklarından dikkatsizce döküldüğünü duyduğu zaman zevkle ve heyecanla ürperiyordu. Romantiklik ve güzellik ile kitapların yüce gücü gerçek haline geliyordu. Martin, düşlerinin fantezinin çatlaklarından süzülüp gerçek durumuna geldiğini gören bir kimsenin içinde bulunduğu o ender ve neşeli durumdaydı. Yaşayışın böylesi yükseltilerinde hiç bulunmamıştı. Dinleyerek, gözlemleyerek, hoşlanarak, suskun tek heceli sözcüklerle cevap vererek kıza evet bayan ve hayır bayan, annesine evet hanımefendi ve hayır hanımefendi diyerek kendini geri planda tuttu. Evet efendim ve hayır efendim demek için denizci eğitiminden gelen dürtüyü frenledi. Bunun uygun olmayacağını ve kendisinin aşağı oluşunun bir itiraf olacağını hissetti. Eğer kızı kazanmak istiyorsa bunu hiçbir zaman yapmamalıydı. Bu aynı zamanda gururunun bir emriydi. Tanrım diye haykırdı bir kez kendi kendine. Ben de tam olarak onlar kadar iyiyim. Eğer onlar benim bilmediğim birçok şey biliyorsa ben de onların kimilerini öğrenebilirim. Fark etmez. Ve bir an sonra kız ya da annesi ona Mr. Eden diyerek konuştu mu saldırgan gururu unutuluyor ve o zevkle ılınıyor, ışıldıyordu. O uygar bir adamdı. Öyleydi işte. Kitaplarda okumuş olduğu insanlarla omuz omuza yemekteydi. Kendisi de kitaplardaydı. Ciltlerin basılı sayfaları içinde bir serüven yaşıyordu. Ama o Arthur'un tanımını yalanlayarak yaban bir adamdan çok kibar bir kuzu olarak belirirken bir eylem yolu bulmak için kafa patlatıyordu. O kibar bir kuzu değildi ve ikinci derecede bir rol doğasındaki gururlu üstünlüğüne asla uymazdı. Yalnızca konuşması zorunlu olunca konuştuğu ve o zaman da bildiği uygun olan ama doğru söyleyemeyeceğinden korktuğu kelimeler üzerinde tartışarak bildiği anlaşılamayacak ya da çiğ ve sert olacak diğer sözcükleri geri çevirerek birçok dilden sözcükleri içeren sözcük dağarcığından el yordamıyla sözcük aranırken konuşması masaya gelişi gibi bocalama ve duraksalmalarla doluydu. Sözcükleri doğru söylemek için bu dikkatinin içindekileri anlatabilmesini önleyerek onun bön gösterdiğinin bilinciyle sürekli olarak eziliyordu. Aynı zamanda boynunun bir yakının kol alı engelinden tedirgin oluşu gibi özgürlük aşkı da sınırlama karşısında aynı biçimde tedirgin oluyordu. Ayrıca bunu sürdüremeyeceğinden emindi. Doğası yönünden düşünce ve duyarlılıkta güçlüydü ve yaratıcı ruhu sabırsız ve aceleciydi. Biçim ve anlatıma kavuşmak için doğum sancıları içinde çabalayan içindeki kavram ve duygular tarafından çabucak yenildi. O zaman kendini ve nerede olduğunu unuttu. Eski sözcükler ağzından döküldüler. Bir keresinde uşaktan bir şey almak istemediği sırada omuz başında durarak sözünü kesen ve onu sandıran uşağa kısaca ve kesin olarak "Pov!" dedi. O anda sofradakiler sinirli ve gergin bir bekleyiş içine girdiler. Uşak kendini beğenmişçe memnundu ve o utanç içinde yuvarlanıyordu. Ama çabucak kendini toparladı. "Kanak edilinde bitirmek için kullanılır," diye açıkladı. Ve kendiliğinden dilime geldi. "P-A-U" olarak yazılıyor. Kızın meraklı ve düşünceleri bakışlarının elleri üzerinde durup kaldığını gördü ve açıklayıcı bir havada olduğu için açıkladı. "Bir Pasifik posta gemisiyle kıyıya yeni geldim. Gemi gecikmeliydi ve Puget Sound limanları çevresinde karma yükleri yerleştirirken zenciler gibi çalıştık. Bunun ne demek olduğunu bir bilseniz, işte böyle ellerimin derisi soyuldu." O değildi," diye aceleyle açıkladı kız. "Elleriniz bedeninize göre çok küçük görünüyor." Martin'in yanakları yanmaya başladı. Bunu başka bir yetersizliğinin açığa vurulması olarak kabul etmişti. "Evet," dedi küçümseyerek. "Zora dayanacak kadar büyük değiller. Kollarım ve omuzlarımla bir katır gibi vurabilirim. Onlar fazlasıyla güçlüdür ve ne zaman birinin çenesini parçalasam ellerim de parçalanır." Söylemiş olduğundan memnun değildi. Kendisine karşı bir tiksintiyle doldu. Dili üzerindeki denetimini yitirmiş ve güzel olmayan şeylerden söz etmişti. "Arthur'a yardım ediş biçiminize cesaretinizi gösteriyor ve bir yabancı olarak," dedi Ruth incelikle. Nedenini anlamasa da uğradığı bozgunu fark ederek. Karşılığında Martin de kızın yaptığını anladı ve bunun sonucunda kabaran ılık bir şükran duygusunun içini kaplamasıyla kötü sözlü dilini unuttu. "Hiçbir şey değildi o," dedi. "Kim olsa öteki için yapardı. O serseri grubu bela arıyordu ve Arthur'un onları hiç rahatsız ettiği yoktu. Onlar Arthur'a girişince ben de onlara giriştim ve birkaç tane indirdim. İşte o sırada ellerimin bir kısım derisi o çetenin kimi dişleriyle birlikte gitti. Hiçbir şey için bunu kaçırmazdım. Gördün mü?" Kızla aynı havayı solumaya apaçık değmezliğinin ve kendi kötü ahlak çukurunun sınırında ağzı açık olarak durdu. Ve Arthur sözü alıp 20. kez sarhoş sokak serseriliğiyle feribottaki serüvenini ve Martin Eden'ın nasıl olaya karışıp kendisini kurtardığını anlatırken o kaşları çatık kendisini nasıl aptal durumuna düşürmüş olduğunu kuruyor ve bu insanlara karşı nasıl davranması gerektiği sorunuyla daha bir kararlı olarak boğuşuyordu. Şimdiye dek kesinlikle başarılı olamamıştı. Onların kabilesinden değildi ve onların lehçesini konuşamıyordu. Kendi kendine bu biçimde düşündü. Sahte olarak onların türündenmiş gibi görünemezdi. Sahte tavır başarısız olurdu. Ayrıca sahtecilik onun doğasına yabancıydı. Onda hile ve yapmacıklığa yer yoktu. Ne olursa olsun gerçek olmalıydı. Şimdilik onların konuşmasını konuşamıyordu ama zamanla bunu yapacaktı. Bu konuda karar verdi ama bu arada konuşmak zorundaydı ve bu onun kendi konuşması olmalıydı. Tabii ki onların anlayabileceği ve onları çok fazla sarsmayacak biçimde yumuşatılmış olarak. Ve bundan sonra tanışık olmadığı hiçbir şeye, hatta susarak ima yoluyla da olsa tanışıklık göstermeyecekti. İki kardeş üniversite işlerinden konuşurken birçok kez trick sözcüğünü kullanınca Martin bu kararının uygulaması olarak sordu. "Trig nedir?" "Trigonometri," dedi Norman. "Matin yüksek bir biçimi." "Mat nedir?" Norman'ı güldüren ikinci soru oldu. "Matematik, aritmetik," oldu cevap. Martin Eden başını salladı. Bir an için bilginin sınırsız görünümünü apaçık görmüştü. Gördüğü şey somutlaştı. Olağan dışı imgelem gücü soyutlamaları somut biçimde ele alıyordu. Beyninin simyahanesinde trigonometri ve matematik onların belirtisi olduğu tüm bilgi alanı birçok doğa manzarasına dönüştü. Gördüğü bu imgelemler tüm yumuşak bir aydınlık ya da birden parlayan ışıklarda çekilmiş yeşil yapraklar ve orman içi açıklıkları imgeleriydi. Uzakta ayrıntılar mor bir pusla örtülmüş ve bulanıklaşmıştı. Ama bu mor sisin arkasında bilinmeyenin göz alıcılığı, romantizmin çekiciliği olduğunu biliyordu. Bu ona bir şarap gibi geliyordu. Serüven buradaydı. Kafa ve el ile yapılacak bir şey, fethedilecek bir dünya buradaydı. Ve fethederek onu, yanında oturan o zambak solgunluğundaki ruhu kazanmak düşüncesi bilincinin gerilerinden dosdoğru ileri atıldı. Bu parıltılı düşler bütün akşam boyunca vahşi adamını ortaya çıkarmaya uğraşmış olan Arthur tarafından paramparça edilip dağıtıldı. Martin Eden kararını hatırladı. ilk kez kendisi oldu. Önce bilinçle ve isteyerek ama az sonra yaşayabildiği biçimiyle dinleyenlerin gözleri önünde canlandırarak yaratma neşesi içinde kendini kaybetti. Gümrük koruma tarafından yakalandığında kaçakçı yelkenlisi Halakan'ın tayfaları arasındaydı. İri iri açılmış gözlerle görmüştü ve ne gördüyse anlatabilirdi. Çırpıntılı denizi onların karşısına getirdi. Adamları ve deniz üzerindeki tekneleri. Görmüş olduğunu onlar da kendi gözüyle görene kadar düş gücünü onlara aktardı. Geniş ayrıntı yığınından bir sanatçının dokunuşuyla seçip ışık ve renkle yanan pırıl pırıl öyle yaşam sahneleri çizdi, hareketleri öylesine aktardı ki dinleyenler o sert, güzel sözler, coşku ve güç selinde onunla birlikte yuvarlandılar. Zaman zaman anlatımın canlılığı ve konuşma biçimiyle onları sarstı ama her zaman şiddeti hemen arkasından güzellik izledi. Denizcilerin kafalarındaki garip saplantılar ve acayiplikler yorumlanarak anlatıldı. Trajediler güldürüyle ortaya kondu. Ve o konuşurken kızı ürkek gözlerle ona baktı. Ateşi kızı ısıtmıştı. Şimdiye dek bütün günler boyunca üşümüş müydüm diye merak etti kız. Bir yanardağ gibi güç, zindelik ve sağlık püskürten bu adama doğru eğilmek istedi. Ona doğru eğilmek zorundaymış gibi hissetti ve bir çabayla buna karşı koydu. Sonra içinde ondan ürküp çekilmek için bir karşı dürtü de vardı. Yaşamın kiri etine işlemişçesine çalışmayla kararmış, derisi sıyrılmış bu eller, yakanın sürtünerek oluşturduğu o kırmızılık ve bu şişkin adaleler onu itiyordu. Onun yontulmamışlığı kızı ürküttü. Konuşmasının her sertliği onun kulaklarına bir hakaret, yaşamının her hoyrat sahnesi onun ruhuna bir hakaretti. Sonra kıza kendi üzerinde böyle bir güce sahip olması için onun bir günahkar olması gerektiğini düşündürtünceye kadar onun çekiciliği hep geri geliyordu. Kafasında en sağlam bir biçimde yer etmiş olan her şey sallanıyordu. Onun romantizmi ve serüveni geleneklere vuruyordu. Onun sevimli, tehlikeli ve hep hazır gülüş karşısında yaşam artık ciddi bir çalışma ve sınırlama sorunu olmaktan çıkıyor ve içinde kaygısızca yaşamak, tat almak için onunla oynayacak, alt üst edilecek ve kaygısızca bir yana fırlatılacak bir oyuncak oluyordu. Öyleyse oyna idi içinde çınlayan haykırış. Ona doğru eğil eğer öyle istiyorsan ve ellerini onun boynuna koy. Düşüncenin pervasızlığı içinde haykırmak istedi. Boş yere kendi temizlik ve kültürüne değer biçti ve kendisinin karşı olduğu, onunsa olmadığı bütün şeylerle dengeledi. Çevresine baktı ve diğerlerinin kendilerinden geçmiş bir dikkatle ona baktığını gördü. Eğer annesinin gözlerindeki dehşeti görmemiş olsaydı umutsuzluğa düşebilirdi. Bu uzak karanlıktan gelen adam bir günahkardı. Annesi bunu görmüştü ve annesi haklıydı. Her şeyde her zaman güvenmiş olduğu gibi bunda da annesinin yargısına güvenecekti. Onun sıcaklığı artık ılık değildi ve ondan korkusu artık şiddetli değildi. Daha sonra piyano da ona ve onun için çaldı. Saldırganca ve onları ayıran uçurumun aşılmazlığını vurgulamak belli belirsiz niyetiyle. Müziği onun başı üzerinden hoyratça savrulan bir sopaydı. Onu sersemlettiği ve çökerttiği halde onu kışkırttı. Kıza dehşet içinde baktı. Kızınkinde olduğu gibi onun kafasında da uçurum genişledi ama genişlemesinden daha hızlı olarak onu aşma azmi yükseldi. Ama Martin özellikle müzik varken bütün bir akşam oturup o uçuruma bakamayacak kadar fazlasıyla karmaşık bir duyarlılıklar ağıydı. Müziğe olağanüstü ölçüde duyarlıydı. Sert bir içki gibiydi ona. Cüretli duygularla onu tutuşturuyordu. Düş gücünü ele geçirip onu gökyüzünde bulutlara yükselten bir ilaç gibiydi. Kafasını güzellik seliyle doldurarak sefil gerçekleri uzaklaştırdı. Aşkı salıverdi ve topuklarına kanatlar taktı. Kızın çaldığı müziği anlamıyordu. Dans salonlarının piyano gürültüsünden ve duymuş olduğu kaba bandolardan farklıydı. Ama o, böylesi bir müziğin ipuçlarını kitaplarda yakalamıştı. Başlangıçta belirgin ve basit ritimlerin oynak ölçülerini sabırla bekleyerek onun çalışını büyük ölçüde inançla kabullendi. Bu ölçülerin sürekli olmaması karşısında kafası karıştı. Tam onların temposunu yakalayıp düşleri ona uyarak uçmaya başladığında hep uzaklaşıp ona anlamsız gelen düzensiz bir ses karmaşasında kayboldular ve bu onun düşlerini sürekli bir ağırlıkla dünyaya geri döndürdü. Bir kez bütün bunlarda isteyerek yapılan bir terslik olduğu aklına geldi. Kızın çelişkili ruhunu yakaladı ve ellerinin tuşlardan çıkardığı mesajı sezmeye çalıştı. Sonra bu düşünceyi değersiz ve olanaksız bularak kovdu ve kendisine daha özgürce müziğe verdi. O eski nefis durum oluşmaya başladı. Artık ayakları toprakta değildi ve eti ruha dönüşmüştü. Gözlerinin önünde ve gözlerinin ardında büyük bir ihtişam parlıyordu. Sonra karşısındaki bu görünüm kayboldu. O artık uzaklarda çok sevgili bir dünya üzerinde salınıyordu. Hayaline üşüşen düş gösteride bilinen ve bilinmeyen birbirine karıştı. Güneşle yıkanan ülkelerin yabancı limanlarına girdi, kimsenin görmemiş olduğu barbar insanlar arasında pazar yerlerinde dolaştı. baharat adalarının kokularını, denizde sıcak soluksuz gecelerde duymuş olduğu gibi ya da arkasındaki Firuze Deniz'de palmiye kümeli mercan adaları batar ve önünde Firuze Deniz'de palmiye kümeli mercan adaları yükselirken uzun tropik günler boyu Güneydoğu alizelerini alt ederken duymuş olduğu gibi burun deliklerinde duyuyordu. Resimler düşünceler gibi çabucak gelip geçiyordu. Bir an bir bronkoya, bronko, yabani ya da yara yabani küçük bir at türü, çevrenin notu, binmiş olarak sihirli renkli Painted Desert ülkesinde uçuyordu. Bir an sonra titreşen sıcağın içinden aşağıya, ölüm vadisinin aklaşmış mezar görünümüne bakıyordu. Güneşte parlayan, kule gibi yükselen büyük buzdağlarının olduğu buz gibi okyanusta kürek çekiyor, Hindistan cevizlerinin olgun sesle dalgalara eğildiği bir mercan adası kumsalında uzanıyordu. Eski bir tekne kalıntısı mavi ateşlerle yanıyordu. Onun ışığında ukulele, gitara benzer telli küçük havai çalgısı, çevrenin notu, tıngırtısı ve tamtamların gürültüsüyle şarkıcıların barbarca aşk çağrıları arasında huladan sözleri dans ediyordu. Bu, duygusal bir tropik geceydi. Arkada yıldızların önünde bir yanardağ ağzı silüeti görünüyor, tepede solgun bir ilkay sürükleniyor ve Southern Cross takım yıldızları ufka yakın ışıldıyordu. O bir arptı. Bildiği ve onun bilinci olan tüm yaşam arpın telleriydi ve müzik seli o tellere akan rüzgardı. Onları anılar ve düşlerle titreştiriyordu. O duyguyu yalnızca duymazdı. Duyarlılık, biçim, renk ve parıltı olarak kendini kuşatmıştı ve düş gücü neye cesaret edebilirse o yücelmiş ve sihirli bir yolla nesnelleşiyordu. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışmıştı ve o ılık geniş bir dünyada büyük serüvenlerle kıza ve kızla yapılan soylu işler arasında salınıyordu. Onu kazanıyor, kafasındaki imparatorluğundaki uçuşunda onu kollarıyla sararak taşıyordu. Ve kız omzunun üzerinden bakarak onun yüzünde bütün bunlardan bir şeyler gördü. Bu yüz, sesin örtüsünün ötesine bakan ve onun ardında yaşamın atılım ve yürek çarpıntısını ve ruhun dev hayaletlerini gören büyük parlak gözleriyle şekil değiştiren bir yüzdü. Kız ürkmüştü. O ham, tökezleyen hoyrat adam gitmişti. Üstüne uymayan elbiseler, yaralı eller ve güneş yanığı yüzdürüyordu. Ama bunlar zayıf dudaklarının konuşmaması nedeniyle anlaşılmaz ve dilsiz bir büyük ruhun arasından baktığı hapishane parmaklıkları gibi göründü ona. Kız yalnızca parlayıp sören bir an için gördü bunu. Sonra hoyrat adamın döndüğünü gördü ve bu hayalinin kaprisine güldü. Ama o çabuk geçen kısa görünümün izlenimi hemen kaybolmadı ve Martin için çekilip gitme zamanı gelince kız ona bir Swinburne ve bir Browning cildi verdi. Browning'i İngilizce kurslarından birinde okuyordu. O kızararak durup teşekkürlerini kekelerken öylesine bir oğlan çocuğu gibi göründü ki kızın gözüne anacı bir acıma dalgası yükseldi. Kız hoyrat adamı hatırlamadı. Ne hapsedilmiş ruhu ne de onu tüm erkekliğiyle süzerek ona zevk veren ve onu korkutan adamı hatırladı. Karşısında yalnızca derisini bir Hindistan cevizi rendesi gibi rendeleyen, öylesine nasırlı bir elle elini sıkan bir oğlan çocuğu vardı ve kekeleyerek ona şöyle diyordu. Yaşamamın en büyük anı. Biliyorsunuz alışık değilim şeylere. Çevresine ümitsizlikle baktı. Böyle insanlar ve evler hepsi bana yeni ve bunu sevdim. Umarım yine arayacaksınız dedi kız o kardeşlerine iyi geceler derken. Martin kasketini kafasına geçirdi, ümitsizce kapıya doğru atıldı ve gitti. Ne düşünüyorsunuz onun için? Arthur sordu. Son derece ilginç, taze bir soluk diye cevapladı kız. Kaç yaşında? 20, neredeyse 21. Bu öğleden sonra sordum ona. O kadar genç olduğunu düşünmemiştim. Kardeşlerine iyi geceler deyip öperken kızın kafasındaki düşünce ve ben 3 yaş büyüğüm oldu. 3. Martin Eden merdivenleri inerken eli cebine girdi. Ustalıkla sarılıp bir sigaraya dönüşen bir kahverengi pirinç kağıdı ve bir tutam Meksika tütünüyle birlikte çıktı. Dumanın ilk nefesini derin derin ciğerlerine çekti ve yavaş yavaş boşalan uzun bir solukla dışarı verdi. Tanrım dedi yüksek sesle, huşu ve şaşkınlık dolu bir sesle. Tanrım diye tekrarladı ve yeniden mırıldandı. Tanrım. Sonra eli yakasına gitti. Yakayı gömlekten çekip aldı ve cebine soktu.